İyi akşamlar. Bu akşam hukuk bir bilim midir sorusuna cevap arayacağız. Hukuk araştırması, hukuk araştırmaları nasıl yapılıyor, nasıl yapılmalı bunları konuşacağız. Hukukun geleceğini de konuşacağız aynı zamanda. Konuğumuz Profesör Doktor Bertil Emrah Oder. Kendisi Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, aynı zamanda anayasa hukukçusu, aynı zamanda da benim eski bir hocam. O yüzden çok mutluyum bu akşam burada olduğunuz için. Teşekkürler, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, ben teşekkür ederim.
Şimdi hukukun, bizim bu programda geleneğimiz var. En basit şeyden başlıyoruz, en temel noktadan başlıyoruz. Bir kere hukuk bir bilim mi sorusuna gelmeden önce hukuk nasıl ortaya çıktı? Süreci, hikayesi nasıl? Onu bir sizden dinleyelim önce.
Hukukun tabii ki öyküsü ya da hukukun tarihi insanlık tarihiyle neredeyse özdeş. Ama hukuk araştırmasının tarihi dediğimiz zaman onu aslında bugünkü modern araştırma kültürü anlamında 19. yüzyılda başlatmamız çok daha uygun olur. Hiç kuşkusuz hukuk doktorası dediğimiz ünvan 12. yüzyılda özellikle Bologna'da, Bologna Üniversitesi'nde karşımıza çıksa da 4 tane hukukçuya bu ünvan verilmiş olsa da 19. yüzyıl bizim açımızdan hem büyük hukuksal dönüşümler hem de hukuk araştırmacısının ve hukuk akademisinin modern anlamda karşımıza çıktığı yüzyıl. Bununla aslında şu göndermeyi de yapmak lazım. 19. yüzyıl aynı zamanda büyük kanunlaşma hareketlerinin yüzyılı. Fransa bakımından Fransız Medeni Kanunu ve Almanya bakımından da Alman Medeni Kanunu bu yüzyılların aslında eseri olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu kadar büyük sistematik kanunlaşma hareketleri karşısında aslında bunları anlayacak, yorumlayacak ve düzenli, tutarlı, öngörülebilir uygulamayı sağlayacak hukuk araştırmacısına da ihtiyaç doğuyor. Dolayısıyla 19. yüzyıl ve aslında bununla birlikte hemen ardından gelen modernleşme ile birlikte modern hukukçu araştırmacının da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Genel olarak geleneksel hukuk araştırmasının da aslında 19. yüzyılda bağlantısı var. Çünkü geleneksel hukuk araştırması dediğimiz araştırma türü özü itibariyle nitel bir araştırma, yorumcu bir araştırma ve aynı zamanda analitik bir araştırma. Ve bu araştırma değişik hukuksal düzenlemelerin, kanun, tüzük, yönetmelik gibi ya da uluslararası anlaşmalar gibi ve içtihatların aslında mevcut durum analizini, birbiriyle uyumunu ve bir hukuk disiplini içinde veya bütün bir hukuk sistemi bakımından tutarlılığını arayan ve mevcut durumun ötesine geçerek aslında olması gereken hukuku araştıran bir araştırma türü.
Peki şimdi şöyle de şeyler var, yani hukukun ne kadar bir bilim olduğu veya hangi bilime ait olduğu, yani bir sosyal bilim mi? Bir, yani çoğu zaman sosyal bilim olarak biliyoruz veya öyle geçiyor şu anda. Ama aynı zamanda bir mühendislik tarafı da var mı? Hatta bir sanat tarafı da var mı acaba?
Şimdi aslında tam kaldığım noktadan devam edeyim izninizle bu soruyu yanıtlamak için. Şimdi hukuk araştırmasının geleneksel yönü nitel bir araştırma olmasıdır demiştim. Yorumcu olmasıdır, analitik olmasıdır ve aslında kaliteli bir hukuk araştırmasından söz etmek istiyorsak bu yorumculuk ve analitiklik özelliğinin aslında eleştirellikle bütünleşik olması gerekir. Bütün bu özellikler aslında bizi hukuk araştırması bakımından insani bilimlere yöntemsel olarak yaklaştıran bir özellik gösteriyor diyebiliriz. Dolayısıyla hukuk bir bilim midir gibi, bu çok basit gibi gözüken soruyu hangi tür bilim olabilir diye ben şimdi yanıtlamayı tercih ediyorum. Ve geleneksel hukuk araştırması açısından özellikle insani bilim yönünün yöntemsel olarak öne çıktığını vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii hukuk araştırmacısı sadece ve sadece yorumculuk, analiz yapma ve aynı zamanda eleştirellikle sınırlı kalmıyor ve günümüzde özellikle 1930'lardan sonra hukuku özel bir alan olarak koruma, ama bu hukukun özel ve normatif yapısının dışında onu toplumsal, kültürel ve ekonomik gerçeklikle bağlantılı olarak araştırma ve sorgulama ihtiyacı da doğuyor ve özellikle Amerikan gerçekçiliği dediğimiz ekol aslında hukukun belirli bir bağlamda araştırılmasına yöneliyor. Şimdi bu belirli bir bağlamda hukuku araştırmak toplumsal bağlam, kültürel bağlam ve ekonomik bağlam olabilir. Fakat bu bağlamlara baktığınızda o zaman belirli veri setleri temelinde ve veriler ışığında aslında hukuka yaklaşmanız ve hukukun etki gücünü bu veriler temelinde sınamanız ve ölçmeniz gerekli hale gelir. Şimdi buradaki bu sınamanın ve ölçmenin nesnel bir şekilde yapıldığı disiplinlere baktığımızda, söz gelimi ekonomi disiplini açısından ve hukuk ve ekonomi dediğimiz bir alan bakımından ya da hukuk sosyolojisi bakımından yaklaştığımızda oradaki bir takım nicel araçları da hukuka katabilirsiniz. İşte bu noktada aslında bizim empirik hukuk çalışmaları dediğimiz alana da adım atmış oluyoruz ki bütün dünyada aslında hukuk yayınlarına baktığımızda empirik temelli dediğimiz yayınlar yani nicel analizlere yer veren ve bu nicel analizler çerçevesinde hukuktaki mevcut durumu araştıran, hukukun etkisini araştıran ve hukuk politikaları öneren araştırmaların sayısı aslında görece son derece az ya da belirli yerlerde öbeklenmiş durumda. Söz yani gelimi Chicago Üniversitesi.
Hukukta da böyle yani şey çünkü şöyle ben tabii hukukçu değilim ama siyaset bilimi ve sosyoloji araştırmalarını biraz biliyorum. Daha çok Amerika'da şeye düşkündürler ya, empirik çalışmalara düşkündürler ya, mesela hukukta öyle bir şey yok mu diyorsunuz Amerika'da bile?
Amerika'da da görece sayısı az. Yani Amerika'da elbette var. Yani hukuk ve ekonomi disiplini ve Chicago Üniversitesi bunlardan bir tanesi sayılabilir. Ya da hukuk sosyolojisiyle bezenmiş bazı araştırmalar var. Yani saf hukuk sosyolojisi yapmayan ama belirli disiplinlere hukuk sosyolojisi yöntemine uyarlayan araştırmalar hiç kuşkusuz var. Çok değişik disiplinler bakımından bunu söyleyebiliriz. Ceza hukuku bakımından söyleyebiliriz. Anayasa hukuku bakımından söyleyebiliriz. İdare hukuku bakımından, aile hukuku bakımından söyleyebiliriz. Sayısını çoğaltabiliriz. Ama bunlar tümel olarak bütün hukuk araştırmalarına baktığımızda çok az bir yer tutuyor. Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye'de aslında bu deneysel nitelikli ve özellikle nicel unsurlar taşıyan hukuk araştırmasının çok çok az olduğunu görüyoruz ve bu tarz araştırmanın da çoğunlukla hukukçular tarafından yapılmadığını ya da disiplinler arası grupların içinde hukukçuların katkısıyla yapıldığını görebiliyoruz. Şimdi şunu söylemek istemiyorum. Empirik hukuk araştırması aslında yorumcu veya analitik hukuk araştırmasına oranla daha iyidir demek istemiyorum. Ama burada bir dengesizliğin olduğunu da saptamak istiyorum. Fakat şu da önemli, özellikle gerçekçiliğin etkisi altında toplumsal, ekonomik veya kültürel gerçekliği çok fazla öne çıkartan ve onu aslında çok fazla önceleyen ve ona bağımlı gelen bir hukuk araştırmasının da kalitesi düşük olabilir. Söz gelimi Amerika özelinde konuşursak, gerçekçilik ekolünün çok öne çıktığı özellikle 1930 ve 50'ler arasında hukuk araştırmasının salt siyasetin hizmetine veya ekonominin hizmetine veya ekonomik hegemonyanın veya siyasi hegemonyanın hizmetine sunulduğu eleştirisi de yapıldı. Dolayısıyla burada aslında daha dengeli bir araştırma portföyünü gerçekçilik içinde de empirik çalışmalarda da vurgulamak yararlı olabilir. Empirik çalışmaların da zayıf yönü aslında nitel ve özellikle yorumcu çalışmalarla karşılaştırdığımızda değer tarafını hukukun daha az önemsemeleri, daha stratejik, daha sonuç odaklı olmalarıdır diyebiliriz.
Yani benim anladığım bir orta yol gözetilmeli bu özellikle ampirizm konusunda konuşuyorsak ve hukuk araştırması konuşuyorsak eğer bir orta yol izlenmeli ne Şirazi'nin ne o tarafa ne bu tarafa çok fazla kaymaması mı lazım?
Şimdi her ikisinde nitelikli olması lazım. Yani empirik araştırmalar bakımından aslında bu alanın güçlendirilmesine ben Türkiye'de özelinde de genelde de bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü öngörülerinizi ampirik model daha pozitivist olduğu için ve veri temelli olduğu için daha kolay yapabilirsiniz. Özellikle hukuk politikasına daha fazla hizmet edebilirsiniz. Ancak bunu yaparken de hukukun değerler tarafını gözetecek, nitel, eleştirel, analitik yani insani bilimlere daha yakın olan tarafını da göz ardı etmemeniz önem taşır demek istiyorum. Her ikisinde kaliteli olmasıyla kalitesiz olması arasında tabii ciddi bir fark var. Türkiye'ye döndüğümüzde nitel araştırma ağırlıklı ama yine nitel araştırmanın kendi içinde kalitesine ilişkin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani o noktada eğer vaktimiz olursa
ona,
belki değinmemiz de faydalı olur.
Sadece şu ampirizm konusunu şöyle bir soruyla kapatayım, ona cevap alıp. Siz hukukçu olmanın dışında aynı zamanda yöneticisiniz de bir hukuk fakültesinde. Mesela ama böyle bir tecrübe yok Türkiye'deki hukuk akademiyasında anladığım kadarıyla. Bu nasıl ihdas edilir Türkiye'de? Nasıl yapabilirsiniz bunu? Hiç düşündünüz mü böyle bir şey? Yani bunu nasıl yapalım da şu ampirizmi de biraz kullanalım bu işin içerisinde diye. Çünkü bir o evet. Tecrübeli birisi olsa tam gelsen bize öğret denir ama galiba öyle bir şey yok.
Evet ama işte çok güzel bir soru bu yönelttiğiniz. Aslında bu tamamen hukuk öğretiminin mesleki, salt mesleki olmaktan çıkartılarak ve sadece lisans odaklı olmaktan çıkartılarak araştırma boyutuna evrilmesiyle sağlanabilir. Dolayısıyla tabii burada özellikle Türkiye'yi de içine alan ve hukuk öğretimini mesleki bir alan olarak düşünen, hukuk fakültelerinde sadece ve da daha fazla öğretme odaklı olarak tasarlayan bir yaklaşımdan kaynaklanıyor ve bu tarihsel olarak aslında birçok yerde de bu şekilde. Ama eğer kaliteli bir hukuk araştırması yapmak istiyorsak o zaman hukuk araştırmasının politikası üzerine de düşünmek zorundayız. Ve bu politikalarda bir takım önceliklendirmeler yapmak zorundayız. Araştırma programlarına, burada özellikle tabii ki doktora araştırma programlarını ve doktora sonrası araştırma programlarını kastediyorum. Mutlaka dengeli bir şekilde veya bazı konulara öncelik vererek ampirik çalışmaları da katmak zorundayız. Ama bunun yanında hukukun o nitel araştırma tarafını ve benim de daha çok kendi yayınlarımın da orada şekillendiğini vurgulamak isterim, güçlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hukukun araştırma alanında fakülteler ve sosyal bilimler enstitüleri düzeyinde aslında öncelikle bir araştırma politikası, nereye gitmek istiyoruz, nasıl bir hukuk araştırması yapmak istiyoruz, geleneksel hukuk araştırmasını nasıl güçlendirmek istiyoruz ve bunu nasıl daha yenilikçi bir takım modellerle ya da daha az yaptığımız araştırma modelleriyle pekiştirmek istiyoruz diye sormamız gerekir. Bu soruyu sorduktan sonra aslında bu alanda yetkinleşmiş kişilerden aslında yöntem konusunda araştırmacıları bir eğitime tabi tutmamız gerekiyor. Bugün hukuk araştırmasında hiç kuşkusuz birçok doktora programında olduğu gibi yönteme ilişkin veya araştırma etiğine ilişkin dersler de var. Ancak bu derslerin önemli bir kısmı aslında genellikle bilinenlerin tekrarı veya bir takım kalıpların, klişelerin yeniden türetilmesi veya işte atıfın nasıl yapılacağı, kaynakçanın nasıl oluşturulacağı, bir tez planının kaç bölümden oluşturulması gerektiği gibi son derece biçimsel ve aslında içeriği boş bir şekilde değerlendiriliyor. Genç araştırmacılardan gelen geri bildirimler de bu şekilde. Bizim aslında hukuk araştırma alanında bu tarz dersleri yöntem bakımından gerçekten güçlendirerek, bu konuda düşünerek ve daha fazla araştırarak ilerlememize büyük fayda var ki bir birikim oluşabilsin ve bu birikim iyi örnekler oluştursun ve o iyi örneklerde yöntem açısından da paylaşılabilsin.
Şimdi özellikle şey için soracağım, hukuk fakültesine girmek isteyen, kafasında öyle bir şey olan, girmeye hazırlanan veya yeni girmiş kişiler için. Şu konuyu biraz daha açar mısınız? Hukuk fakültelerinin çok meslek odaklı bir eğitim vermesi konusunu biraz daha açar mısınız? Yani daha böyle teknik bir okulmuş gibi mi algılanıyor hukuk fakültesi? Yani bir meslek yüksek okulu gibi bir şey, yani hani çok teknik bir iş yapılacakmış gibi mi algılanıyor? Nasıl oluyor?
Şöyle söyleyelim, yani mesleki eğitim ve özellikle hukuk fakültelerinden çıkan mezunların neredeyse %90'ının özellikle avukatlık ruhsatnamesini alacağı düşünüldüğünde avukatlık mesleğini önceliklendiren bir müfredat ve hem içerik hem yöntemsel bakımdan ağırlığın mesleki uygulamalara verildiği bir yaklaşım ağır basıyor. Şimdi dünya genelinde de benzer sorunların tartışıldığını gözlemliyoruz. Çünkü hukuk fakülteleri aslında mesleki alanı önceleyen yapılar olarak dünyanın birçok yerinde kuruluyorlar ve araştırma boyutu hukuk fakültelerinin daha çok kıta Avrupası kökenli olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi mesleki boyut dediğimiz zaman da şu ikili ayrımı yapmamız lazım hukuk öğretimi bakımından. Hukuk öğretimine yaklaşımınız ya işlevsel olur ya da hukuku daha dönüştürücü algıladığınız için dönüştürücü bir hukuk öğretimi yaklaşımınız olur. Türkiye'de bu ikisi de aslında var. Bu ikisinin harmanlandığı fakülteler de var. Bu ikisinin harmanlandığı dönemler de var. Söz gelimi aslında Cumhuriyet sonrası hukuk fakültelerine baktığımızda aslında çok yakın tarihlere kadar bunlar özellikle Ankara Hukuk Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi gibi yapılara baktığımızda mesleki boyutla araştırma boyutunu yani akademiyi harmanlayan fakülteler olarak gelişmişlerdir. Başlangıçta daha mesleki odaklıdırlar yapıları itibariyle, ders müfredatları itibariyle. Ama derslerin sadece içerikleri değil, özellikle veriliş biçimleri bakımından eleştirellik, sorgulama ve yorum odaklılık gibi o geleneksel aslında hukuk öğretisinin unsurlarını insani bilimlere çoğunlukla yakın olarak öğretmeye çalışmışlardır. Ama günümüzde mesleki hukuk öğretimine baktığımızda aslında bunu dünyanın içinden geçtiği süreçlerle de anlamlandırmak lazım. Çünkü hukuk öğretiminin bütün dünyada tartışılan, sadece Türkiye'de değil, hukuk fakültelerinin sayısının artmasıyla Türkiye dahil karşımıza çıkan bir hukuk öğretiminin şirketleşmesi sorunu var. Bir başka nokta hukukun çok fazla teknik bir alan haline gelmesi gibi bir olgu var. Bu da kaçınılmaz. Özellikle özel hukuk dallarında bu çok belirgin olarak karşımıza çıkıyor. Bu da özellikle o dalları daha dogmatik hale ister istemez getiriyor. Bir yandan hukuk alanı bir piyasaya da dönüşüyor. Dolayısıyla burada hukukun endüstrileşmesi gibi, hukukun ticarileşmesi gibi, yani hukuk profesyonelliğinin ticarileşmesi, pazara dönüşmesi gibi bir olgudan da söz ediyoruz ve aslında neoliberalizmin karşımıza çıkarttığı yeni bir hukukçu profesyoneli kimliği de var. Bunlar çoğunlukla büyük bürolarda çalışan ve iş dünyası tarzı çalışmaya alışkın, iş dünyasının beklentilerine uygun becerilerin kendilerinde olması yine arzu edilen bir takım profesyonel işçiler aslında, hukuk işçileri. Dolayısıyla eğer hukuk fakülteleri eğer bu tarz bir hukuk profesyoneli yani pazara yönelik, hukuk pazarına yönelik bir hukuk profesyoneli yetiştirmeyi tercih ediyorlarsa o zaman hukuk öğretimi de daha çok mesleki bir boyut kazanıyor. Fakat tabii bu boyut hukukun o zaman aslında akademik tarafının da büyük ölçüde örselenmesi anlamına gelir. Ve bu örselenme o zaman hukuku aslında dönüştürücü işlevinden de yoksun kılacak ister istemez. Bu bir risk ve çok önemli bir risk. Hukukun dönüştürücü gücü dediğimiz zaman aslında hukukun özünde yer alan ve hukuku bir değerler bütünü olarak tanımlayan ve daha çok da insani bilimler ve etiğin merkezinde olduğu bir değerlerle onu anlamaya çalışan bir yapıdan aslında söz etmek istiyorum. Ve günümüzde eğer biz hem araştırma anlamında hem de öğretme anlamında gerçekten hukuku hem özerk hem de topluma katkısı olan toplumcu bir bakış açısıyla tanımlamak istiyorsak bu dönüştürücü yaklaşıma ağırlık vermek zorundayız. Ve hukuk fakültelerinde kuşkusuz mesleki bir takım alan yeterliliklerinden kaynaklanan veya bir takım çerçeve ulusal yeterliliklerden kaynaklanan derslerin varlığını koruyacağız ama bunların veriliş biçimlerinde özellikle bu dönüştürücülüğün zorunlu kıldığı etik değerler odaklı ve insani bilimler odaklı bir hukuk öğretimini yapmak zorunda kalacağız. Aksi takdirde çünkü yetiştirdiğimiz kişiler sizin de söylediğiniz gibi basit birer hukuk teknikeri ya da sadece pazar ve piyasa odaklı ve kolaylıkla ikame edilebilen ve kendilerinden hiçbir dönüştürücü aslında potansiyel beklemeyeceğimiz sıradan kişiler olacaklar.
Bu da şöyle bir sonuç doğurabilir bence, bilmiyorum katılır mısınız ama dönüştürücülükten ziyade tam tersi hukukun toplumun ve gerçekliğin gerisine düşmesi, yani toplumun hukuku sürüklemesi gibi bir şey kalıyor ve gerçeklerin gerisinde kalması gibi, çünkü çok hızlı değişiyor dünya, özellikle teknoloji vesaire. Böyle bir sorun da yaratıyor herhalde. Yani sürekli bir geriden gelme hali, bir muhafazakar kalma hali gibi bir şey oluyor mu acaba?
Oluyor. Şimdi doğası itibariyle de böyle. Çünkü hukuksal normlar aslında bir kapalı devre de yaratırlar kendi içlerinde. Uygulamacı bakımından bu çok daha önemli. Çünkü uygulamacı aslında hukukun içsel bir ajanı diye tanımlayabilirim. Ama araştırmacı, modern hukuk araştırmacısı hukukun dışsal bir ajanı ve öyle olmak zorunda. Uygulama ile ilişkisini kurmak zorunda, yoksa gerçeklikle bağını yitirir ama dışında kalmak zorunda. Fakat içinde olan uygulamacı dediğimiz bu gruba baktığımız zaman ister istemez hukukun kalıpları, hukukun çerçevesiyle sınırlı kalmak zorunda. Çünkü aksi takdirde keyfilik riski veya kişisellik riski de var. Dolayısıyla o hukuk statüsünü koruyan bir kişi olmak zorunda ama bu kişi aynı zamanda hep sonuç odaklı, hep stratejik, hem iletişim biçimleri açısından stratejik, hem aslında yöntemsel ve özsel açıdan stratejik. Çünkü davayı kazanacak veya davayı sonuçlandıracak bir kişi, yargıç veya avukat olmasına göre değişecektir hiç kuşkusuz veya savcı olmasına göre. Ama burada aslında onun hedefi mevcut o verili düzen içinde hukukun kendine göre etkin uygulanmasını sağlayabilmek. Ama dışarıdaki araştırmacı eğer bu sürece bir katkıda bulunmak istiyorsa neden ve nasıl sorularını sormak ve dışarıdan bütün bu olana bitene eleştirel gözle bakacak bir donanıma sahip olmak zorunda. Hı hı.
Şimdi belki bunu söylediğim için kızarsınız bile bana ama şimdi hukuk fakültesinde dışarıdan bakan bir insan olarak söylüyorum ben. Hep böyle biraz kapalı yapılardır gibi, yani ya da hukuk camiası. Sanki böyle biraz bir muhafazakarlık vardır gibi, biraz böyle dışarıya derken demek istediğim diğer disiplinlere kapalılık vardır gibi. Ama işte bu toplumu yakalayabilmesi için, bu dönüştürücü olabilmesi için aslında interdisipliner çalışması gerekiyor. Halbuki yurt dışındaki hukuk fakültelerini bilmiyorum ama bizde hani bu interdisipliner olan bölümler, dalları hukukun, hukuk sosyolojisi, felsefesi veya hukuk tarihi gibi çok böyle sanki biraz hani üvey evlat muamelesi görür ya. Bir, buna katılır mısınız? İki, böyleyse bunu aşmak için ne yapmalı?
Şimdi Türkiye'de hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi gerçekten klişe bir söz söylemek istemiyorum ama hak ettiği değeri bulabilmiş değil. Hiç kuşkusuz bu alanda çalışan yetkin meslektaşlarımız var ve kararlı, inançlı bir şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlarını da ben de takip ediyorum. Ama genel olarak Türkiye kuram alanında zayıf bir model diye düşünüyorum. Hukuk sosyolojisi ve hukuk felsefesi bakımından da bu alanların öncelikli alanlar arasında araştırmada özellikle alınmasında büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi bu iki alanı da veya genel olarak bütün kuramsal alanları da bence devlet kuramı da bunlardan bir tanesi. Yani Türkiye çok uzun zamandır devlet kuramı çalışmalarında çok geride kalmış olan yayın bakımından, ulusal yayınlarda da bir model diye düşünüyorum. Bunları böyle kendi alanlarında yani getolaşmış alanlar olarak bu kadar önemli disiplinleri görmemizin de bize bir katkı sağlamayacağını açıkçası düşünüyorum. Şunu kastediyorum, özellikle hukuk felsefesiyle bağlantılı olarak hukuk metodolojisinin aslında kesişimsel olarak bütün hukuk alanlarında, bütün hukuk derslerinde, öğretiminde ve araştırmasında önceliklendirmesinde büyük bir fayda var. Bugün baktığımızda hukuk disiplinlerine, Türkiye özelinde bunların öğretiminde de araştırmasında da hukuksal yöntem bilimin aslında temel araçlarına, nitel araştırmada son derece uzak düşen görüş açıklamasını, kişisel bazı kanıları ve hatta ön yargıları, özellikle cinsiyetçi ön yargıları bilim gibi sunan ve aslında bilim yapmadığının ayırdığında olmayan bir dizi yayınla da karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla özellikle ve özellikle hukuk felsefesi açısından yöntemsel olarak bu disiplinin kazanımları, birikim ve özellikle metodoloji tarafı diğer bütün hukuk disiplinlerinde öğretme ve araştırma boyutunda eğer gözetilmezse o zaman yayın çıktısının da öğretme çıktısının da başarılı olması son derece güç. Genel olarak hukuk öğretiminde benim içsel aslında bir eleştiri diye adlandırabileceğim bir yenilikçi bakışa ihtiyaç var. Aslında bu yenilikçilik de çok yeni bir şey söylemeyeceğim. Aslında kaybettiğimiz bir hususu vurgulamaya çalışacağım. O da şu, genel olarak hukuk öğretiminde bir takım normatif kalıpların veya klişelerin veya mevcut hukukun öğretiminin dışında veya öğretinin görüşlerinin dışında nasıl iyi argümentasyon yapılır? Gerekçelendirme ile kanıtlama niye birbirinden farklıdır? Bir kanıtlama zinciri nasıl oluşturulur? Bir kanıtlama zincirindeki unsurlar nasıl ayırt edilir? Yani mevcut bir karardaki zincirdeki unsurları biz nasıl parçalara bölüp bunu analiz edebiliriz? Kavramsal dille nasıl düşünülür? Diyalektik olarak bir metin nasıl anlaşılır ve nasıl okunur? Her kanıtlamadaki öncüller doğruluk açısından nasıl test edilir? Bir gerekçelendirmenin kanıtlamaya dönüşebilmesi için doğruluğunu nasıl test edebiliriz? Acaba geçerlilikle doğruluk aynı şeyler midir gibi aslında hem hukuk mantığıyla hem hukukun yöntem bilim tarafıyla yakından ilintili kavramları aslında sindirmeye ihtiyacımız var. Ben bu söylediklerimi yani hukukun bu argümentatif tarafını, kanıtlama tarafını açıkçası bugün öğretme yönünden en büyük eksiğimiz olarak görüyorum. Ve bunun telafisinin aslında bir zorunluluk ve bir öncelik olarak düşünülmesi gerektiği kanısındayım.
Şimdi biraz önce konuşurken dünyanın çok hızlı değiştiğinden, kimi zaman hukukun bu değişimin arkasında kalabildiğinden bahsettik. Böyle bir o değişimin yarattığı bir challenge'la biz bireysel olarak da karşı karşıyayız. Birçok alan karşı karşıya, hukuk da bundan azade değil. Bunlara nasıl cevap verecek? Mesela yapay zeka sürekli son 4-5 yıldır herhalde üzerinde her gün konuşmadığımız, özellikle bizim burada hiçbir gün geçmiyor neredeyse. Sürekli konuştuğumuz bir şey. Bu mesela ne gibi challenge'lar yaratır hukuk için? Örneğin yapay zeka.
Yani birçok aslında yani soruyla ve sorunla karşı karşıya kalacağız. Ama tabii bu da araştırma açısından çok heyecan verici. Yani bütün bu sorunların ve soruların varlığı çok yeni araştırmalara da neden olacak. Yapay zeka hukuk araştırmasında aslında dediğim gibi böyle büyük bir yenilikçi alan olarak karşımıza çıkıyor ve hali hazırda şu anda yanlış takip etmediysem bitmeyen bir araştırma da var yurt dışında yapılan. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin içtihadından belirli temel hak ve özgürlük alanlarını hukukçuların ve mühendislerin birlikte çalıştığı bir grup seçtiler. Bunlardan bir tanesi daha böyle teknik bir alan diyebileceğimiz adil yargılanma hakkına ilişkin, bir tanesi söz gelimi özel yaşamın gizliliğine ilişkin daha sofistik ve ölçülmesi daha zor bir alan. Adil yargılanma daha kolay çünkü süreler işte veya bazı bir takım usulü daha kolay saptayabileceğiniz belirteçler araya girebiliyor. Ve bir algoritma yazdılar ve bu algoritmada önüne gelen bir takım davalarda öngörülebilir bir takım insan hakları mahkemesinin içtihadına uygun kararlar verebilir mi diye sordular. Algoritmaya baktığımızda aslında %70 ile %85 oranında doğru verdiğini gördüler. Bu tabii ilerleyecek, daha da pekişecek olan bir araştırma. Dolayısıyla algoritma yargıçlardan bazı durumlarda daha başarılı oldu diye basında da bazı Aslında haberler çıktı. Bazı devletler bakımından tabii aynı başarı oranı gözlenmemiş olabilir. Ya da bazı temel hak ve özgürlüklerde algoritma aynı şekilde başarılı olmamış olabilir. Ama öngörü temelinde işte fena olmayacak bir yüzdeye ulaştığını söyleyebiliriz. Ama bir yandan da tabii algoritmaların bizim karşımıza çıkardığı başka bir sorun var. Eğer biz algoritmalarımızı biraz önce söylediğim gibi hukukun insani bilimlerden kaynaklanan özel değerlerine, ki bunların en başında ve birincisi kuşkusuz insan hakları ve eşitlik geliyor, uygun olarak tasarlayıp tasarlayamayacağımız. Çünkü bu sorun söz gelimi Amerika Birleşik Devletleri'nde şartlı salıvermelerde yargıçların, yani insan yargıçların çok ırkçı olduğu, ırkçı bir örüntünün gözlendiği, saptandığı için yaşananlar oldu ve bir başka algoritma geliştirildi. Şartlı salıvermelerde daha az ırkçı, yani siyah Amerikalıları, beyaz Amerikalıları eşit bir şekilde gözetecek bir uygulama olabilir mi dendi. Fakat o algoritma da ırkçı sonuçlar verdi. Çünkü algoritmayı yazanlar eski örüntülere baktıklarında öngörüyü yapabilmek için ırkçı verileri girdikleri için sonuçta ırkçı çıkmış oldu. Yani dolayısıyla algoritmalardan beklentimiz ya da algoritmaların başarısı aslında bizimle de ilintili. Biz acaba hukuk alanında özellikle bu algoritmaları temel insani değerler temelinde mi kurgulayacağız? Hangi özsel değerleri, hukukun hangi içsel yönünü algoritmalara yansıtacağız ve ne gibi bir sonuç karşımıza çıkacak? Şimdi bunun dışında tabii özellikle bizim hukukun uygulama alanını ve özellikle avukatlığı etkileyecek boyutuna da belki yapay zekanın
değinmemizde fayda olabilir. Burayı iyi dinlesin avukat olmak isteyen arkadaşlar.
Şimdi burada tabii hem fırsatlar var, kolaylıklar var, hem de güçlükler var. Şimdi bugün okudum ben gazetede. Ankara Borası bir yapay zeka merkezi kurmuş. Bu tabii çok sevindirici. Yani uygulama boyutunda da bu konunun tartışılması son derece olumlu ve büyük de bir dinamizm katacağını da düşünüyorum. Fakat avukatlık mesleği açısından bugün dünyada genel olarak karşılaştığımız sorun algoritmaların klasik avukatlığı aslında örseleyeceği yönünde. ROS adında bir program var. Sizinle daha önce de ben paylaşmıştım. ROS hem bir kolaylaştırıcı, çünkü birçok hukuksal bilgiye, veriye, içtihatlar olsun, bir takım kıyıda köşede kalmış, zor erişilen mevzuat metinleri olsun, bunlara ulaşabiliyorsunuz. Bunları kullanarak çok güzel metinler tasarlayabiliyorsunuz. Çok daha farklı yapay zeka modelleri var. Bunlarda söz gelimi çok karışık, çok zor bir dava dosyasını, yıllarca sürmüş bir kamulaştırma veya miras davası veya yine bir arazi davasının söz gelimi, bu dosyayı indirgeyen ve çok daha basit bir hale dönüştüren değişik uygulamalar var. Bazı hukuk bürolarının mühendislerle birlikte çalışarak türettiği çok ilginç algoritmalar var. Kendi çalışma alanlarına uygun olarak tasarladıkları sözleşme hukuku alanında söz gelimi, çok ilginç verileri derledikleri. Dolayısıyla bütün bunlar aslında klasik avukatlığı hem kolaylaştıran hem de oldukça zorlaştıran bir takım altyapılar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şu soruları aslında soruyoruz. Acaba yapay zeka şirketleşmiş bir hukuk profesyonelliğini ve özellikle büyük büroları mı kayıracaktır? Ve dolayısıyla avukatlar bu sistemin içinde birer küçük hukuk işçisi veya bir taşeron durumuna mı gelecektir?
Tekelleşme mi olacak?
Ya da büyük bir tekelleşme mi olacaktı? Ya da tam tersine acaba yapay zeka belirli alanlarda daha da özgürleştirici meslek için özellikle küçük avukatlık için bir rol oynayabilir mi sorusunu da sorabiliyoruz. Çünkü bazı noktalarda da yapay zeka söz gelimi Afrika'da çok ilginç uygulamalara tanık olabiliyor. Özellikle cep telefonları aracılığıyla adalete erişim konusunda, özellikle şiddet vakalarında, kadına yönelik şiddet vakalarında etkili sonuçlar elde edebiliyor. Dolayısıyla burada henüz böyle çok net konuşamayacağımız ama daha çok risk tarafı konuşulan ve özellikle küçük bürolar ve daha küçük avukatlık diye bizim tanımlayacağımız, bunu bir altlık üstlük ilişkisi çerçevesinde tabii ki kullanmıyorum ama hukuk profesyonelliğinin daha bireysel olarak gerçekleştirdiği alandaki riskleri daha fazla karşımıza çıkıyor. O yüzden bu gelişmeleri de çok dikkatli izlememizde fayda var diye düşünüyorum. Mutlak bir böyle kucaklama ve mutlak bir iyimserlik içinde yapay zekaya yaklaşamayacağımız gibi mutlak bir kötümserlik içinde de olmamakta fayda var.
Bir de şey, yolun çok başındayız. Yani çok yapay zekanın yeğesindeyiz şu anda. Yani kim bilir ileride daha ne değişiklikler olacak. Bir de şimdi konuşurken aklıma geldi, şeyi bulabilecekler mi acaba? Hani hakimler bazı durumlarda vicdani kanaatlerine göre karar verirler ya, onu nasıl bulurlar? Onu tabii o mühendislerin, konuyla ilgilenenlerin bileceği bir şey ama o biraz zor gibi herhalde.
Şimdi aslında burada vicdani kanaat meselesi de ölçülebilir olabilir. Çünkü yargısal örüntülere baktığınız zaman, eğer yargısal örüntüleriniz başarılıysa, o rezervle tabii ki söylüyorum, o zaman bu vicdani kanaatin de yargısal örüntülerde nasıl biçimlendiğini, yani benzer olaylar ve farklı olaylar bakımından algoritmanın ayırt etmesi söz konusu olabilir. Ama burada bütün sorun sizin o algoritmayı hangi temel üzerine yapılandıracağınız. Yani eğer yargısal örüntüleriniz cinsiyetçi ise, eğer yargısal örüntüleriniz hak ve özgürlüklerden yana değil, keyfi ve kişisel ise söz gelimi, ya da hukuk güvenliği o yargısal örüntülerde son derece zayıfsa, keyfi bir hukuk örüntüsü yargı kararlarında karşımıza çıkıyorsa ve siz bütün bu yargısal birikimi ve yargının kurumsal hafızasını bir algoritmaya dönüştürdüğünüzde elde edeceğiniz sonuç başkadır. Eğer siz kaliteli bir yargı üretiyorsanız, yani cinsiyetçi olmayan, eşitlikçi olan, keyfi ve kişisel olmayan, nesnel olan vesaire çoğaltabiliriz. O zaman varacağınız sonuç algoritmayla çok daha farklıdır. Dolayısıyla aslında eğer sizin yargısal modeliniz modern hukukun temel birikimlerine, hukuk güvenliği, saydamlık, erişilebilirlik, temel hak ve özgürlüklere odaklanma, eşitlik gibi bunların üzerine yapılandırılmış ise, o zaman hiç kuşkusuz yapay zeka ve algoritmaların karşımıza çıkaracağı daha güçlü bir hukuk devleti olabilir. Ama değilse tabii ki karşımıza çıkartacağı ya otokratik bir model olacaktır ya da daha az pekişmiş bir hukuk devleti, daha kırılgan, ne yaptığını bilmeyen, aslında bütün bu keyfilik, işte cinsiyetçilik, ırkçılık gibi bütün bu olumsuz örüntüleri çoğaltan bir model olabilecektir. Hı
hı. Yani biraz da iş yasalara kalmış oluyor sonuçta, değil mi? Yani o yapay zekada o yasalar, belli yasaların içerisinde hareket edecek. Onun dışına çıkma, yani ideali söylüyorum tabii ki. Onun dışına çıkma durumu olmaması gerekir yani herhalde, değil
mi? İşte sadece yasaların çerçevesinde hareket etmeyecek. Çünkü o yasaları aslında yargıcın yaptığı bir tür kalibre etmek, yani yasanın nasıl uygulanacağını belirleyen yargıç, hiç kuşkusuz idare ve bazı durumlarda siyasal organların da yorum yetkisi var. Onların da uygulama pratikleri var. İdare bakımından bu çok daha öngörülebilirdir diyebiliriz. Çünkü çok daha fazladır protokolleri ve prosedürleri. Ve o yapay zekaya tahvil edildiğinde belki orada iyi yönetişim anlamında daha hızlı ve daha olumlu sonuçlar alınabilir. Ki Türkiye'de de e-devlet dönüşümünde bu hızlı iyileşmenin nedeni biraz da bu öngörülebilirlik, protokoller, kademelerin belli olmasıyla bağlantılı. Ama yasaların veya diğer hukuksal düzenlemelerin yorumu aslında, içtihat dediğimiz bir yargısal örüntü paketi. Bu yargısal örüntü paketinde bir nafakanın nasıl verileceği, nasıl uygulanacağı, velayetin nasıl yapılacağı veya işte bir kamulaştırma sürecine nasıl bakılacağı vesaire. Bütün bunların uygulamasını aslında görüyoruz. Dolayısıyla aslında norm dediğimiz şey yazılı hukuk metinlerinin ötesinde yargıcın somutlaştırdığı ve onun da sayısız varyasyonları var. İşte o sayısız varyasyonları biz ancak içtihatlara bakınca gözlemleyebiliyoruz. Bu sayısız varyasyonları gözlemlediğimiz içtihatlar keyfi, cinsiyetçi, ırkçı vesaire, bütün bu olumsuzlukları barındırdığı ölçüde o nesnel ve soyut yasa hükmü ne olursa olsun yapay zeka da aynı olumsuzlukları daha da pekiştirebilir, daha da kalıplaştırabilir.
Peki şimdi yasanın uygulanmasından konuştuk yapay zeka ile ilgili. Bir de yasanın yapması var. Şimdi çok fantastik bir şey ama yani fantastik dediğimiz şeyler de yakın zamanda da gerçek oluyor. Hani onu da bir kenara. Çok çok ileri teknolojiler bulunduğunda mesela, şimdi bir ülkenin demografik verilerine giriyoruz, işte sosyolojik verilerine giriyoruz, şunu giriyoruz, bunu giriyoruz, birçok veriyi yığıyoruz bir yapay zekaya. Şöyle bir şey olabilir mi? Alın, bu ülkeye uyacak en iyi anayasa budur.
Evet, çok tabii güzel bir soru. Bunu hiç düşünmemiştim, çok fantastik de bir soru. Ama şimdi yasama alanında anayasa açısından düşünmemde fayda var çünkü onun... yapım süreci çok daha siyasal. Orada ayrıca konuşabiliriz yapay zekanın rolünü. Bazı fikirlerim var. Hiç düşünmemiş değilim ve hiç okumamış değilim. Ama yasa yapımında algoritmik bir takım tasarımların daha başarılı olacağına ilişkin şu an ipuçları var. Ve bazı parlamentolar, Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda bir çalışma var mı bilmiyorum. Benzer çalışmaları yaptılar. Ve dolayısıyla teknolojik altyapıları kullanarak kaliteli yasamanın üretimi, özellikle tasarıların planlanması konusunda bir takım normların karşılaştırılması, özellikle Avrupa Birliği bakımından AB mevzuatının iç hukuklarda uygulanmasında, üye devletlerde uygulanması bakımından bu gibi çalışmalar İtalya'da yapıldı söz gelimi. Ve başarılı sonuçlar da elde edildi. Çünkü yasanın kendisi de bir algoritmadır. Ve bir yargı kararından daha fazla öngörülebilir bir algoritmadır. Ama tabii ki yasa yapım sürecinde de bu algoritma ne kadar iyi tasarlanırsa, yani sizin daha önceki yasama sürecinizdeki algoritmalarınız ne kadar başarılıysa yapay zekada da o kadar başarılı olacaksınız demektir. Anayasacılık açısından aslında algoritmaları katılımcılığı teşvikte kullanan bazı modeller var, bazı çalışmalar var. Anayasa değişikliklerinde değişik toplumsal katmanları sürece katmak, onların önerilerini almak, alınan önerilerdeki kesişim noktalarını saptamak, yığılmaları saptamak gibi bir takım yöntemler için algoritmaları kullanıyorlar. Tabii burada algoritmayı manipüle etme olasılığına da değinmek gerekiyor. Yani katılımcılığı sağlayacağım derken, algoritmayı manipüle eden bir takım bot hesaplar söz konusu olursa ya da bir takım troll kişiler, yani aslında siyasal sistemi iyi niyetli değil de kötü niyetli kullanmaya çalışan kişiler olursa, o zaman gerçek anlamda katılımcılık mı sağlanacak yoksa tamamen bir sistem manipülasyonu mu, bir gerileme mi karşımıza çıkacak gibi de tartışmalar aslında yapılıyor. Ama genel olarak eğer güvenli bir şekilde tasarlanırsa ve özellikle daha küçük, örneğin yerelde bir takım karar alma mekanizmalar, belediyelerdeki karar alma mekanizmalarından başlamak üzere bu gibi uygulamaların sınanması söz konusu olursa, tabii bunları da gözlemlemek bizim açımızdan çok ilginç olur.
Hocam şimdi süremiz yavaş yavaş daralıyor. Bir bu hukukun geleceğiyle ilgili başka bir konuyu daha konuşup, daha doğrusu bu konuyu konuşmadan kapatmayalım diyorum. Belki de yapay zekadan daha yakın geleceğimizi ilgilendiren bir konu. Şimdi sağ popülizm ve otoriterliğin bir yükselişi var. Özellikle bu otoriter liderliklerin bir hukuka uymama değilse bile küçümseme ya da önemsizleştirme, güveni sarsma gibi hukukun kısacası bir önemsizleşmesi, bir geri plana düşmesi gibi bir durumlar yaşanıyor dünyanın birçok yerinde. Sadece belli coğrafyalarda değil. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Nasıl bir gelecek bekliyor bizi? Çok ümitsiz olmalı mıyız acaba bu konuda?
Öngörüde bulunmak tabii çok zor ama ben bunun çok ciddi bir kimlik krizi olduğunu düşünüyorum. Ama bu kimlik krizi sadece hukukun bir kimlik krizi değil. Türkiye'deki genel siyasal tartışmalara baktığımızda ya da akademik yazındaki sınırlı da olsa birkaç tane çalışmaya baktığımızda bu sanki büyük bir hukuk kimlik krizi gibi resmediliyor ama bunu bu şekilde görmenin eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çok büyük bir siyasal kriz. Ve siyasetin bu tarz büyük krizler yaşadığı dönemlerde, yani siyasete ilişkin, özellikle kaliteli siyasete ilişkin temel öncüllerin sorgulandığı, bunların alt üst edildiği, bir yandan büyük ekonomik eşitsizliğin daha da aslında büyüdüğü, buna eşlik eden çok büyük teknolojik gelişmelerin yaşandığı, bir yandan da iklimsel olarak da bu eşitsizliği ve özellikle teknolojik gelişmeyi de zorlayan sorunların yaşandığı bir dönemde hukukun da bu kimlik krizinden payını almaması herhalde düşünülemezdi. Fakat tabii bu soruna yaklaşırken daha ciddi, daha tutarlı ve dünyada benzer sorunları yaşayan modelleri de gözleyerek bir yaklaşım türetmemiz zorunlu diye düşünüyorum. Dolayısıyla sözünü ettiğiniz sorunu, yani yükselen sağ popülizm, onun beraberinde getirdiği otokratlaşma eğilimleri, hukuk açısından bakıldığında hukuk devletinin en temel öncüllerine, hukuk güvenliği gibi, keyfiliğin önlenmesi gibi veya yargı bağımsızlığı gibi karşı çıkan, bununla açıkça hesaplaşan eğilimlerin ne olduğunu daha iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi burada bu sadece tartışmayla ve gündelik işte siyasi analizlerle halledilebilecek bir durum değil diye düşünüyorum ve özellikle kamu hukuku araştırmaları açısından burada tırnak içinde kullanacağım bu sözcüğü, önemli bir aslında alan olduğunu düşünüyorum. Önemli tırnak içinde alanı kullanıyorum. Niye? Çünkü eğer biz bu soruna bilim gözüyle yaklaşmak istiyorsak, o zaman işte bu farklı coğrafyalardaki sorunun bir takım benzerlikler gösterip göstermediğini, bunun ülke spesifik olup olmadığını, söz gelimi Türkiye ile Macaristan arasındaki benzerliği veya farklılığı veya Amerika Birleşik Devletleri ile söz gelimi şu anda Polonya arasındaki bağı, böyle bir bağın olup olmadığını öncelikle araştırmak zorundayız. Ve nitekim bu konuda da aslında daha fazla karşılaştırmalı ve daha fazla derin ve veri analizine dayalı bir hukuk araştırmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da tabii bu içinden geçmekte olduğumuz süreç bizim oturduğunu varsaydığımız ve doğruluğuna inandığımız birçok öncülün ve birçok hukuksal yapının da kırılganlığını gösterdi. Bunların ne kadar çok siyasi iradeye bağlı olduğunu gösterdi aslında. Ve buna sahip çıkan ya da en azından bunu sarsmayacak siyasi iradenin önemini de gösterdi. Ama acaba hukuk ve siyaset arasındaki bu ilişki nasıl yeniden yapılandırılabilir? Nasıl acaba bugün kırılgan olan hukuksal yapılar ve değerli gördüğümüz yapılar yeniden güçlendirilir? Bu sorunun bir araştırma sorusu, yani bir bilim ajandası olarak hukuk alanında öne çıkmasında büyük fayda var. Yoksa sadece ve sadece siyasal düzlemde tartışarak bu sorunu hiçbir şekilde çözemeyeceğimiz de kanısındayım. Bu sadece ve sadece o zaman hukuk araştırmasına da bir öğrenilmiş çaresizlik duygusu getirir ve hukukun işe yaramazlığı, hukukun aslında olmadığı, hukukun özerkliğini yatsıyan ve bunca yılın ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası temel hak ve özgürlük kazanımlarının çöpe atıldığı bir kolaycılığa da bizi sürükler. Dolayısıyla ben kendi alanıma duyduğum inanç ve saygıyla bu noktada olan biteni sadece gözlemlemek ve eleştirmekle yetinmemeyi ve ciddi bir hukuksal araştırma portföyü oluşturmanın zorunluluğunu hem kendime sık sık hatırlatıyorum hem de buradan genç araştırmacılara ve hukuka ilgi duyanlara hatırlatmak isterim.
Peki, böyle bitirelim. Aslında çok sorun vardı ama bıraksalar ben 3 saatte bu programı yapabilirdim ama bu akşam sonuna geldik. Belki ilerleyen bir tarihte devamını yaparız. Çok memnun oluruz tekrar gelirseniz. Bu akşam geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz ayrıca. Sağ olun.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi evet, akşamlar diliyorum.
Bu akşam Profesör Doktor Bertil Emrah Oder'le birlikteydik. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı kendisi. Hukuk bir bilim midir sorusuna cevap aradık. Hukuk araştırması nasıl olmalı bunu konuştuk. Bir de hukukun geleceğini konuştuk. Bence gayet ilginç bir yayın oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.